Avustralya gündeminde haberleri ve güncel olayları görüşmek üzere Kazım Ateş'le birlikteyiz. Kazım Bey, bugünün en önde gelen haberi Başbakan Malcolm Turnbull'un Closing the Gap, arayı kapatmak diye niteleyebileceğimiz aborjinlere ait bir raporu yayınlaması oldu. Ve bu konudaki düşüncelerinizi sizin almak istiyorum. Bu Closing the Gap raporunun aborjinlere faydası olacak mı?
Evet, tabii ki muhakkak olumlu bir yönde adımdır bu. Şimdi Closing the Gap, arayı kapatma. Neyle arayı kapatma? Avustralya'daki yaşayan ve Avrupalılar ve diğer insanlar bu kıtaya gelmezden önceki yaşamış olan, yaşamakta bulunan aborjinlerle geri diğer insanlar arasında gerçekten ciddi bir sosyal eğitim ve sağlık hayatta çok bir ara açıldı. Bu arayı kapatmak için uzun yıllardır biliyorsunuz bir çalışma yapılıyor. Bunun rapor, en son raporunu verildi ve bundan zannediyorum birkaç hafta önce yine bunu konuşmuştuk. Yani bu açılan bazı yerde yara, bazı yerlerde acılar, bazı yerlerde de sosyal vakalar çok eskiye dayanıyor. Yani gelindiği ilk günden beri, yani katliamdan tutunuz da ihmalkarlık, görmezden gelmelik, ondan sonra inkar noktasına kadar bir süreç yaşandı. Şimdi bu tamir edilmeye çalışılıyor. Avustralya milleti hatta özür noktasına kadar geldiler. Ama uzun bir sürece dayalı aranın açıldığı bir süre çok uzun sürdü. Onun da tekrar kapatılması, o yaraların, o acıların, o eksikliklerin, o aksaklıkların kapanması da uzun bir süre alacaktır. Dolayısıyla Başbakan, yani bu yolda bazı önemli adımlar atıldı ancak ara kapanmadı ve belli. Yani aborjinlerin hala sorunları var. Sağlıkta, eğitimde, istihdamda çok ciddi sorunlar var. Bununla ilgili belki bütçeden daha fazla para kaydırılabilir, kaynaklar kaydırılabilir. İşin içine biraz daha bir gayretle sarılabilir. Böyle böyle kapanacaktır ama çok kısa bir zaman içerisinde kapanması biraz hayal.
Dediğiniz gibi sağlıkta, eğitimde çok önemli farklılıklar var. Aborjin halkı hükümet kademelerinde ve karar alma mekanizmalarında daha çok aborjin olmadıkça bu girişimlerin fayda vermeyeceğini söylüyor. Siz ne dersiniz?
Öncelikle yine hassas bir şey var. Şimdi biz unutmayalım ki aborjinler işte 20-30-40 bin sene bu kıtada yaşadıkları söylenilir. Bilimsel araştırma ve çalışmalara göre onların biz gelmezden önce belirli bir yaşam tarzları vardı. Bir yandan o yaşam tarzlarına saygı gösterilsin. Öbür taraftan da eğer hani toplumla entegre olacaklarsa, işte bizim gibi elbise giyecekler, poter giyecekler, kredi kartı taşıyacaklar, mahallede yaşayacaklar, kart basıp işe gidecekler ya da okula. Yani bunu dengelemek çok. Bazı insanlar ikincisi olsun diye, çok komik fotoğraflar var 1880'lere ait aborjinleri böyle İngiliz
kıyafetlerine koymuşlar.
Evet. Amerika'da da zencileri aynı şekilde yapmışlardı bir ara falan. Yani böyle bir sorun var. Çünkü aborjinlerin bir kısmı rezervlerde kalmak istiyor. Biz diyor topraktan geldik, toprakta yaşarız diyorlar mesela. Bir kısmı da aborjinler olmazsa bile aborjini hakları savunucuları da şehirde yaşayanlar en azından yani diğer toplumdaki insanlar gibi onlar da işte toplum sosyal nimetlerden faydalansınlar diyor.
Aradaki bu farkı, orta yeri bulmak zor diyorsunuz siz. Ya biri yer ötekisi olmak zorunda değil, belki arada bir yeri bulmak gerek diyorsunuz.
Bu zamanla kendiliğinden çözülecektir. Muhakkak yani Avustralya'daki yaşayan bütün aborjinler gün gelecektir topluma entegre olacaklardır. Bu kaçınılmaz bir şey. Bunu biz göçmenlerde gördüğümüz bir şey. Aborjinler için belki daha kolay değil toplumla entegre olması. Ama nasıl ki dünyanın her köşesinden gelen insanlar Avustralya toplumuna er veya geç, bazılar için daha kolay, bazılar için daha zor olduğu gibi sonuçta entegrasyon oluyor.
Geçenlerde bu arada yeri gelmişken Stan Grant'in yaptığı bir konuşma da birçok izleyici bulmuş. O konuşma oldukça güçlü bir konuşmaydı, etkileyici bir konuşmaydı. Evet. Ben doğduğumda bir ağaç, bir bitki gibi sayıldım diyor. 1963 yılında doğduğunda çünkü aborjinler henüz Avustralya vatandaşı sayılmıyordu. Yani ne kadar zor bir durumdan geldiklerini bu tek cümle bile göstermiyor mu?
Evet, 67 yılına kadar vatandaştan bile sayılmıyordu. Sonradan gelen mesela Arnavutlar, İtalyan, Yunanlılar, hatta Türkler bile 68 yılında geldiklerinde nüfusta sayılıyor idik. Ama 40 bin yıldır bu ülkede yaşayan, yaşam sürdürmekte olan bir insanın kuşakları olarak aborjinler insandan sayılmıyordu. Sadece
evet.
Flora ve fauna olarak sayılıyorlardı. Şimdi dediğim gibi çok tarihsel nedenleri var. Yani bazı insanlar aborjinleri yok etmek istedi. Mesela 1830'lu yıllarda Melbourne şehrine yerleşim başladıktan kısa bir zaman sonra, özellikle 1852'lerde Ballarat bölgesinde altının keşfiyle birlikte o bölgelere çok ciddi hücumlar oldu. Hatta ta Çin'den, Amerika'dan, İrlanda'dan çok sayıda göçmenler geldi işte altın cevheri keşfedilince. Ve o bölgelerde yerleşim merkezleri açabilmek için oradaki aborjin yaşayan, mukim olan aborjinleri oralardan uzaklaştırmak istediler. Ve kiralı katiller buluyorlardı. Onlar adı kiralı katil falan da değildi. Böyle çevresinde 3-5 eşkıya olan insanlara para veriliyordu. Ve oradaki insanlar korkutuluyordu güya. Ama kaçmayanlar da öldürülüyordu ya, ne yazık ki. Grampians'da bununla ilgili özel bir müze var. Hangi derede, tepede, ırmağın kenarında, dağın, nehrin yanında ne kadar insan öldürülmüş rakamlarıyla tespit edilmiş. Çok acı şeyler yaşandı. Şimdi böyle bir yönü vardı. Öbür taraftan da aborjinlere bütün haklar tanınsın diyen, günümüzde tabii gittikçe böyle bir çağrı var. Böyle bir dönem, yani 200 sene içerisinde nereden nereye, evet.
Evet, çok kısa bir zaman içinde. Yine zorluk içinde olan bir başka topluma bakalım Kazım Bey, mülteciler. Onlarla ilgili tartışmalar devam ediyor. Yüksek Mahkeme bir grup mülteciyi yeniden Nauru Adası'na gönderme kararı alırken, bazı eyalet başbakanları ve kiliseler bu kişileri kabul etmeye hazır olduklarını söylediler. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Tabii şimdi dini kuruluşların bu gibi olaylarda hassas davranmaları, biraz daha şefkatli, hükümetlere göre merhametli davranıyor olmaları doğal bir şeydir. Onlardan bu beklenir. Ama hükümet kiliseye bile kızıyor. Siz diyor durumdan şey yapıyorsunuz, nemalanmaya çalışıyorsunuz, duygu sömürüsü yapıyorsunuz falan. Hatta biliyorsunuz eyalet başbakanları bile çağrıda bulundular. Victoria Başbakanı Daniel Andrews bile, ama göndermeyin, biz hepsine bakmaya hazırız dediler. İşte bazıları bunu politik malzeme yapıyor. Bazıları hükümeti şey etmek için, aleyhinde kampanya sürdürmek için bunu bir sebep olarak kullanıyor diyenler var. Doğru, hepsi de olabilir. Hatta bugün ilkokul öğretmenleri Victoria eyaletinde grev değil de bir şey yapacaklar, bir miting yapacaklar bütün okullarda. Yani mültecilerle dayanışma halinde olduklarını ve yapılanı, protesto ettiklerini, hükümetçe yapılanı, yani bu geri gönderme olayını. Şu anda da bu tartışılıyor. Bu da işte biraz önceki aborjinin konusu gibi. Ne yazık ki bu tartışmalar çok kısa bir zaman içerisinde sonuçlanmayacak, tartışmalar devam edecek. Önemli olan tartışmaların yapılması, hani demokratik çerçeve dahilinde yapılması. Çünkü aklın yolu birdir. Günün birinde akıl, izan, insaf, hakim galip gelecektir ve doğru olan neyse o yönde toplum ilerleyecektir.
Evet.
Ümit ediyoruz.
Ama Göç Bakanı Peter Dutton özellikle kiliselere uyarıda bulundu. Herkesin Avustralya yasalarına uymak zorunda olduğunu hatırlattı. Bu doğru değil mi sizce?
Şimdi doğru. Yani ortada bir yasa var. Bu yasayı muhalefetteki parti de biz iktidara gelsek biz de böyle yapacağız diyen bir durumla karşı karşıya şu anda. Tamam, beğenmiyoruz. Beğenmeyenler çok. Ama sonuçta kanun. Bu kanun değişinceye kadar maalesef buna uymak zorundayız. Bazı insanlar yani mültecileri alıp gizlemek, saklamak gibi, hani ülkede savaş varmış gibi bir durum söz konusu. Yani tabii burada hükümeti mahcup etmeye çalışıp o mahcubiyet duygusuyla hani bu alandaki yasalar değiştirilsin. Ama Avustralya bu gemileri geri çevirme noktasındaki gitmiş olduğu politikayı başarılı buluyor. Ve şu anda kamuoyunda önemli bir kısmı bunu onaylıyor. Nasıl biliyoruz onayladığını? İşçi Partisi bile uzun yıllar bu yasaya karşı geldiği halde ve John Howard dönemi sona erdirildikten sonra o yasayı değiştirdikleri halde şimdi kendileri döndü bu yasayı destekliyorlar. Yani yürürlükteki yasayı kastediyorum. Dolayısıyla çok hassas bir konu. Bu yasalar değişmedikçe, değiştirilmedikçe buna karşı eleştirebilirsin, doğru, ama tersine davranmamak lazım tabii ki.
Bu arada GST yani mal ve hizmet vergisiyle ilgili tartışmalar da devam ediyor. Verginin %10'dan 15'e çıkarılması ama aynı zamanda income tax yani gelir vergisinin de indirilmesi planlanıyor. Sizce bu iyi bir durum mu, iyi bir alışveriş mi?
İyi bir alışverişe de benzemiyor. Şundan dolayı şimdi bu GST %10'dan %15'e çıkarıldığında sanılıyor ki işte orada %5 yükselecek. Değil. Siz vermiş olduğunuz vergide %50 artırım var. Yani onun yarısı 5 yapar. 5 onun yarısı yapar. Yani ciddi bir yükselme burada. Bir zam var burada. Ama bunu herkes verecek. Yani GST öderken siz kasaya gittiğinizde herhangi bir ayrım yok. Bunu
ama işte bunu daha adil ama, olarak gösterenler var. Yani şöyle diyorlar. Parası bol olan çok malzeme alıyor, çok mal alıyor. Lüks ve pahalı mal alabiliyor. Onlar daha çok GST ödüyor. Parası az olan daha az GST ödeyecek diyorlar.
Ama öbür taraftan da diyor ki kazanç vergisini düşüreceğiz diyor. Çok vergi ödeyen de bu sefer az vergi ödeyecek. Öyle bir şey var. Yani ne kadar çok para kazanıyorsanız vergi düşürüldüğünde siz o kadar daha yararlanacaksınız. Ama GST arttığında herkes eşit. Sütü de aynı, zengin de aynı fiyat alacak. Ben de aynı fiyat alacağım ya da sen ya da bir başkası. Pension de öyle. Çalışmayan, mülteci, dul kadın, engelliler hep aynı süte, ekmeğe, temel ihtiyaçlara herkes aynı parayı verecek. Yani ne bileyim yani. Sonuçta herkes aynı şeyleri yiyorlar, aynı şeyleri içiyoruz. Arada lüks bir eşya alıyoruz ama bu sefer de diyor ki kazancından diyor düşüreceğim diyor. Ondan benim hiçbir faydam yok zaten.
Sizin de faydanız olacak çünkü sizin de gelir verginiz biraz inecek. Belki çok kazanan kadar inmeyecek ama inecek sizinki de, öyle değil mi?
İnecek ama toplum içerisinde bundan hiç faydalanmayan İnsanlar var. Yani emekliler mı? Var, engelliler var. Bunların hiçbir faydası yok ki verginin düşmesiyle. Ama GST yükseldiğinde onlar da aynı şeye muhatap oluyorlar yani zama. Böyle yani, bir durum var.
Evet, durum aslında ortaya çıkan durum şu. Hükümet mali açıdan zor durumda olduğu gibi nereden ne kadar daha fazla para yapabilirim diye düşünüyor, planlıyor.
Şimdi hükümetin amacı gelir kaynaklarını yükseltmek. Dolayısıyla hükümet diyor ki ben vergiyi düşürürsem diyor şu kadar kaybedeceğim ama diyor GST'yi yükseltirsem şu kadar kazanacağım, bir hesap ediyor, karlıyım diyor. O zaman demek ki en çoğu GST'den kazanılacağına göre haksızlık geliri düşük olan insanlar olmuş olacak. Çünkü herkes kadar onlar da vergi ödeyecekler.
Evet.
Biraz önce closing the gap olayını konuştuk. Bu da bir gap. Varlıklılarla yoksullar arasında ya da dar gelirliler arasındaki uçurum biraz daha açılacak bu yasa geldiği.
Bir diğer konu da şöyle, ABC'nin artık işinden uzaklaşan, emekli olan genel başkanı, genel yönetmeni Mark Scott demiş ki SBS'le ABC'nin birleştirilmesi mümkün olabilir. Bu konuyu incelemek gerek demiş. Sizce de bu mümkün olur mu? Böyle bir şey yapılsa iyi olur mu? Yoksa kötü mü olur?
Şimdi bu konu yeni değil. Bu da en az 10-15 senedir tartışılıyor. Yani hükümet masraflarda giderleri nasıl azaltabilirim düşüncesinin bir sonucu olarak bu tartışma ortaya geliyor. Ve yani iki tane devlet televizyonu var. iki tane olacağına tek olsun. Zaten bu televizyon kurulduğunda, SBS kurulduğunda göçmenlere yönelik işte ülkede o kadar göçmenlerin sayısı belli, onların yaşı çok daha çok yaşlandı, bu kadar ihtiyaç yok. Oradaki programlar onları ilgilendirmiyor gibi bir takım tartışmalar da var. Ve zannediyorum evet gün gelecek, ne zaman olur bilemiyorum ama bu iki kanalı birleştiriyoruz diyecekler. İşte şu kadar saat SBS ağırlıklı programlar, şu kadar ABC. Çünkü her iki kanalda da hakikaten çok kaliteli programlar var. Yani toplumun beğenini kazanmış güzel programlar var her ikisinde de. O nedenle de hemen kestirip atamıyor hükümet. Yani çok zor bir şey ama maliyetlerde, yani hükümetin kesme noktasında, maliyetler noktasında baktığınızda cazip görünüyor tabii.
Avustralya gündeminde Kazım Ateş'le yaptığımız söyleşiyi dinlediniz.